Değer Yaratmanın Formülü. Tasarım Odaklı Düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Bugünkü konuğum sevgili Belgin Elmas, TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Hoş geldin Belgin.
Hoş bulduk Mete.
Şimdi ben alışık olduğumuz üzere, yani dinleyicilerin alışık olduğu üzere kısaca seni tanıtayım. Lisans ve doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi İngilizce bölümünde, yüksek lisans derecelerini ise Bilkent Üniversitesi'nde Fulbright bursuyla tamamladın.
Evet.
Bunun hepsi İngiliz dili eğitimi alanındaydı bunlar zaten. Ve uzun yıllar Anadolu Üniversitesi'nde çeşitli görevler üstlendin. 2018'den bu yana da TED Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölüm başkanı olarak görev yapıyorsun.
Evet.
Birçok uluslararası ve ulusal organizasyonda görev aldın. Kalite Güvence Komisyonu ve Bologna Komisyonu gibi, TÜBİTAK projeleri gibi bir akademisyenin, yani klasik hayatını yaşıyorsun tabii. Var mı eklemek istediğin bir şeyler?
Gayet güzel tanıttın. Eklemek istediklerimi konuşma boyunca aklıma gelirse eklerim. En özet haliyle bu. İşte 33 yıldır mesleğin içinde büyük bir keyifle çalışıyorumu ekleyebilirim. Şunu da eklemek isterim. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben senin programını büyük bir keyifle dinliyorum zaten, konuklarını. İyi bir dinleyicinim. Şu anda burada da konuk olarak yer almaktan ayrı bir keyif duyuyorum. Çok teşekkürler.
Ama efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi aslında ben tabii benim konularım daha çok yine işte inovasyon, tasarım alanı, evet, düşünme, girişimcilik falan, ama yine dinleyiciler biliyorlar ki ben eğitim konusuna da çok meraklıyım. Bir Cumhuriyet kurucu nesil öğretmenleri torunu olarak aynı zamanda eğitime olan ilgim ve tabii ki sonra da bir ebeveyn olarak da sonuçta şeyimiz var, ama kesinlikle eğitimin rolünün çok önemli olduğunu,
evet,
düşünüyorum ve bunu da hep paylaşımlarını dile getiriyorum. Öğretmen ağıyla da,
evet,
şeylerimiz, evet, oldu. Bir yandan yaratıcı drama sürecinde de birçok öğretmenle tanıştım. Onlar da beni çok etkilediler. Ben öncelikle seni İngilizce eğitimine çeken ne oldu? Onunla başlamak istiyorum.
Ben bu soruyu öğrencilerime hep sorarım. İlk derste sorarım. Neden bu fakülteye geldiniz? Neden İngilizce öğretmeni olmak istiyorsunuz derim. Ve cevapların %99'una yakını, büyük bir oranda, İngilizce öğretmenimi sevdiğim için çıkar Mete. Çünkü öğretmen olanların, İngilizce öğretmeni olanların özellikle, ama bunu sanırım bütün branşlara da yayabiliriz diye düşünüyorum. Herkesin hayatında ona dokunan bir öğretmen vardır. Ona ilham veren en az bir öğretmen vardır. Genellikle resim böyle oluşur. Öğretmenlerimiz bize dokunur, biz de o mesleği yapmak isteriz. Benim hayatımda da öyle oldu aslında. Çok sevdiğim İngilizce öğretmenlerimiz oldu. Ve şeyi düşünüyorum, sınıf içinde yapılanlardan daha çok sınıf dışında öğretmenlerimizin yaptıkları bize daha çok dokunuyor. Mesela işte lisedeyken bu mektup arkadaşları vardı eskiden, sen de hatırlarsın. Jenerasyonlarımız az çok yakın birbirine. Kuveyt'ten bir mektup arkadaşım vardı mesela, onunla yazışadık falan, ki o teknolojide artık hani teknoloji yoktu, daha doğrusu mektuplar yazardık birbirimize. O mektupların ben pek çok kişiye İngilizceyi sevdirdiğini düşünüyorum. Bana da öyle oldu tabii. Hem farklı bir kültür tanıyorsunuz, farklı bir insan tanıyorsunuz, kendinizden bahsediyorsunuz. Ben de İngilizceyi öyle sevdim ve İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. Hatta böyle çok da komik bir üniversite tercihi hikayem var. İstersen ondan da bahsedeyim. Babamın tanıdığı bir arkadaş vardı fen fakültesinde, bir profesör. Dedi ki işte sana yardımcı olsun seçimlerinde. Ben gittim. Çalışkan bir öğrenciydik. Sınıflarımızda hep başarılı öğrencilerdik ya. Bana şey yazdı. Matematiğimde fena değildi o zamanların şartlarıyla. Mühendislikleri yazdı hep. Eskişehir'de okumak istiyordum ben ailemin yanında. İşte endüstri mühendisliğini yazdı en yukarıya ve altına da işte puan sıralamasına göre birkaç mühendislik yazdı. İngilizce öğretmenliğini de 7. sıraya puan sıralamasına göre öyle geliyordu. O zaman sistem daha farklıydı hatırlarsan. Biz yazıyorduk hangisi denk gelirse idi. Sonra ben eve geldim, baktım listeye. Ama dedim ben mühendis olmak istemiyorum ki, ben İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Ve o 7. sıradaki İngilizce öğretmenliğini aldım. puanı daha yüksek olan endüstri mühendisinin önüne koydum. Birinci sıraya yazdım ve ona yerleştim. Eğer ben bu hareketi yapmasaydım endüstri mühendisi olarak şu an seninle konuşuyor olurduk. Farklı bir değer yaratmanın formülünü konuşuyor olurduk ama
farklı bir açıdan, evet.
Bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Her zaman mesleğimi gerçekten çok büyük bir aşkla, büyük sevgiyle yaptım, yapıyorum da öğrencilik hayatımdan itibaren.
Arka, aslında tabii her alanda, her meslekte önemli bu ama mesleğini seven, mesleğini isteyen bir öğretmen, bir eğitmen çok daha kıymetli bence. Ülke için de çok daha kıymetli, çok daha.
Mete, bir türlüsü düşünülemez. Yani mesleğini sevmeyen bir insanın öğretmen olmaması gerekiyor. Çünkü gerçekten pek çok hayata dokunuyorsunuz. Yani mühendisleri yetiştirenler de, doktorları yetiştirenler de, avukatları yetiştirenler de, bütün meslekleri yetiştirenler, geleceği yetiştirenler, öğretmenler. O yüzden gerçekten ben inanılmaz önemli bir iş yaptığımızı düşünürüm ve bunu öğrencilerime, öğretmen olacak adaylara her seferinde, her derste neredeyse hatırlatmak ihtiyacı duyarım. Hani bir farkına varsınlar isterim. Çünkü sıradan bir meslek yapmıyoruz. Gerçekten hayatlara dokunan meslekler yapıyoruz. Hatta ben okul öncesi öğretmenlerinin hayatımızdaki en önemli insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün öğrenim hayatımız boyunca onlardan aldığımız geri bildirimlerin bizi şekillendirdiğini görüyoruz. Öğrenmeyi seviyoruz. Öğrendiğimize inanıyoruz. Başarılı bir birey olduğumuza inanıyoruz. Ya da tam tersi. Öğrenemediğimize, başarısız olduğumuza, asla öğrenemeyeceğimize inanıyoruz. Neden? Biz bunlarla doğmuyoruz. Bunları aldığımız dönütler doğrultusunda öğreniyoruz. Ve bu küçük bir çocuğun hayatında özellikle öğretmen inanılmaz önemli bir rol taşıyor. İngilizce öğrenimi için de öyle. Diyorum ki ilk derste İngilizceyi de sizinle tanışıyorlarsa ne yaparsınız bilmiyorum. Taklama atarsınız, şarkı mı söylersiniz, palyaço kılığında mı derse girersiniz. Ama ne yaparsanız yapın o ilk derste sevdirin kendinizi, iletişim kurun, çocukların gözlerinin içine bakın. Çünkü sizi sevince o çocuklar öğrettiğiniz şeyi sevecekler, İngilizceyi sevecekler ve ömür boyu da başarılı İngilizce öğrencileri olacaklar diyorum. Ve buna çok inanarak söylüyorum.
Bu kesinlikle önemli. Bunu hepimiz öğrencilik hayatımızdan biliyoruz. Yani neyin peşinden gittiysek bir şekilde onun arkasında çok iyi, dediğin gibi iyi bir öğretmen var. Ama tabii bir yandan da bu ulusun, bu milletin bir fobilerinden bir tanesi yabancı dil. Senin bunun üzerinde doktora tezin var.
Evet.
Konuşma ve yazma becerilerinde yabancı dil kaygısının kaynakları. Bunun dışında neler var peki sence? Yani tamam öğretmen çok önemli ama bunun dışında neler var?
Mete, ben 1999 yılında yazmıştım o doktora tezini. Hatta Türkiye'de ilk yabancı dil öğrenme kaygısı çalışan kişiyim diyebilirim sanırım. Çünkü bunu herkes de söylüyor. Horvitz çalıştı dünyada. Yabancı dil öğrenme kaygısı farklı bir kaygı türüdür dedi. Çünkü özellikle de bunu sınıf ortamında öğreniyorsanız herhangi bir kaygıya benzemez dedi. Neden? Çünkü sınıfın ortamında farklı insanlar var. Ve Türkiye gibi sınıfın dışına çıkınca yabancı dil konuşulmuyorsa sınıf ortamı sizin tek kaynağınız. Siz burada kendinizi ifade etmek zorundasınız. İşte nelerden hoşlanıyorsunuz, nelerden korkuyorsunuz, odanızı tanımlamak zorundasınız. Yani bütün her şeyi bambaşka bir dilde yapmak zorundasınız ve bu insanlarda pek çok sebepten dolayı kaygı oluşturabiliyor. Ben bu konuları işte okuyup öğrenmeyi araştırmaya başladığımda çok hoşuma gitti ve bunu Türkiye'de çalışmak istedim. Çünkü Türkiye'deki öğrencilerin de pek çok sebepten dolayı bu dili öğrenemediklerini biliyorum ama kaygının da en temel sebeplerden biri olduğunu gözlemliyordum. Nereden gözlemliyorum? İşte dediğim gibi eğitimin içindeyiz hepimiz. Öğrenci olarak içindeyiz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz, okullara veriyoruz, içindeyiz. Ben öğretmen yetiştiren bir birey olarak pek çok okulun arka sıralarında oturup, sınıfın arka sıralarında oturup öğrencilerimizi gözlemledim. İşte ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde, lisede, özel okullarda, devlet okullarında, en iyi okullarda ya da şartları en hani zor şartlarda çalışan, yaşayan okullarda sınıfları gözlemledim ve ortak özelliklerin olduğunu gördüm. Ve ben bunu çalışmak istiyorum dedim. 99 yılında yazdığım tez hala işte orada geliştirdiğim anket hala kullanılıyor, hala atıf oluyor, hala bana yazıp tezi isteyenler oluyor ve çok da hoşuma gidiyor bir yandan. Onu da hemen parantez olarak araya sıkıştırayım. Şimdi öğrencilere sordum ben, özellikle konuşurken ve yazarken bu hani üretime dayalı becerilerde neden siz kaygı duyuyorsunuz diye. Bir dönem boyunca her dersten sonra onlara gidip böyle renkli renkli kağıtlar dağıtmıştım. Yazın dedim. Derste ne oldu ve siz ne hissettiniz? Bunları yazın dedim. Her dersten sonra böyle yine peşlerinden koşup onları topladım. Başka kağıtlar, kalemler verdim falan. Bayağı zorlu bir süreçti. Öğrenciler temel olarak 3 kaynaktan bahsettiler Mete. Bir, kendi kişisel sebeplerinden doğan kaynaklar. Bahsedeceğim bundan birazdan. İki, öğretmenden doğan kaynaklar. Üç, sınıfın içinde yapılanlardan doğan kaynaklar. Şimdi kendimiz kaygı sebebi oluyoruz. Neden oluyoruz? Kendi inançlarımız kaygı sebebi oluyor. Şunu yaparsak mesela, ben bu dili öğrenemiyorum, konuşamıyorum, hata yapıyorum konuşurken gibi inançlarım varsa, benim her ağzımı açtığımda bir şey diyoruz. Beynimiz hem bu kaygıyla uğraşıyor, hem ne söyleyeceğimizi düşünmekle, bulmakla, kelimeyle uğraşıyor. O yüzden beynimizi zaten ikiye bölüyoruz. Bir, daha zor bir iş yaptırıyoruz. Kıyaslama çok yaygın bir sebep olarak çıktı. İşte atıyorum, diyor ki ya Mete ne kadar güzel konuşuyor, akıcı konuşuyor. Ama ben konuşamıyorum diyen pek çok öğrencimiz çıktı sınıflarda. Hata yapmamam gerekiyor ya inanan öğrencilerimiz çıktı. Şöyle bir sebep çıktı Türk öğrencilerinde. İşte fear of standing out from the peers gibi bir sebep çıktı. Yani ben parmak kaldırıyorum, cevabı söylüyorum ama sınıfın içinden ayrılıyorum. Neden? İşte herkes bilemiyor. Ben biliyorum mu? Sınıfın içinden ayrılmak istemiyor. Arkadaşından ayrılmak istemeyen öğrenciler çıktı. O yüzden diyor ki, bak bakıyorum kimse parmak kaldırmıyor, kimse konuşmuyor, cevap vermiyor. Ben de hani sürekli konuşan kişi olmak istemiyorum diyor. Bu onda kaygı yaratıyor. Böyle ilginç bir kaygı kaynağı çıktı. İşte şey çıktı mesela, spotlight'ı hissediyor. Konuşurken ağzını her açtığında bir çeşit performans sergiliyoruz. Bu en yaygın kaygı sebeplerinden biri çıktı. Herkes size bakıyor. Ve ben bu çalışmayı üniversite hazırlık öğrencileriyle yapmıştım. Şimdi üniversite hazırlık öğrencileri dediğimiz işte 18-19 yaşında gençler. En kırılgan olduğumuz dönemlerden birisi aslında. Bu hazırlık eğitimi çok yoğun bir eğitim biliyorsun. Bu gençlerin kafalarında bir sürü söyleyecek fikirleri var. Ama bunun için kelimeleri yok. Bunun için işte nasıl ifade edeceğini bilmediği bir durum var. Farklı bir ortam var. Hatta diyor ki Horvitz, doğru bir fikri doğru bir şekilde söyleseniz bile bunu eğer yanlış bir telaffuzla söylerseniz yine sizin bu başkaları tarafından negatif değerlendirmeye ya da kendiniz tarafından negatif değerlendirmeye yol açabilir. Hani matematikte hata yapabilirsin ama en azından bunu kendi dilinde doğru bir şekilde ifade edersin. Ama burada pronunciation dediğimiz işte farklı bir şekilde söylemek bile işte bazı sınıflarda mesela diğerlerinin onunla dalga geçmesine yol açabiliyor gibi kişisel sebeplerden kaynaklanan şeyler çıktı. Öğretmenden kaynaklanan, bunu acı bir ifadeyle söylüyorum yüzümde.
Evet, yani şeyde de en başta söylediğin gibi zaten
Evet.
hani öğretmeni sevmemek bile başlı başına bir engel oluyor.
Öğretmeni sevmemek engel oluyor ama öğretmenlerimizin uygulamaları çocuklarda kaygı yaratıyor. Özellikle konuşma derslerinde mesela çocuklar bir şey ifade ederken bir hata yaptığında öğretmen onu bölüp de hatasını düzeltirse, ki bu çok yaygın bir uygulama olarak çıktı maalesef derslerde. Diyor ki çocuk, ben bir daha diyor ne söyleyeceğimi unutuyorum zaten öğretmen beni bölünce diyor. Bu kaygı sebebi oluyor diyor, ben de diyor. Ben de kendime kızıyorum diyor. İşte herkes bakıyor. Ya akışı bozuyor. Öğretmenin onu durdurması, hata düzeltmek için akışı bozuyor. Öğretmenlerin bazen öğrencileri değerlendirdiğine, ya bazen değerlendirdiğinde öğretmenler her zaman değerlendiriyor ama Ne bileyim farklı mesela sunumlar yapıyorlardı o dönemde. Sunum zaten bambaşka bir kaygı sebebi çıktı. Dersin içinde yapılanlardan anlatacağım onu. İşte sürekli diyor ki sunumlarınız şu kadar puandan. İşte şöyle hata yaparsanız bu düşecek. Şunu yaparsanız bu düşecek. Değerlendirme öğretimin pek çok zaman önüne geçiyor Mete. Bu böyle çok üzücü bir şey maalesef. Değerlendirmeye çok fazla gereğinden fazla önem verip ders öğretimin içine alıyoruz. Daha da korkuncu öğrencileri birbiriyle kıyaslayan öğretmenler çıktı. İşte diyor ki yine senin üzerinden örnek vereyim. Ya Mete bile konuştu Belgin sen hala konuşamadın. Diğerler çıkıyor ya inanılmaz bir şey. Bunu düşünsene şimdi hem Mete bile konuştu derken Mete'ye kötü bir değerlendirme yapıyorsun. Aşağı çekiyorsun. Sen bile konuşamadın, hala konuşamıyorsun Belgin derken ben de inanılmaz büyük bir kaygı yaratıyorsun. Arkadaşlarımın önünde beni küçük düşürüyorsun gibi daha pek çok şeye de sebep oluyorsun. İşte sınıfın içinde yapılanlar çıktı. Mesela bazen öğretmenler ne yapacağını öğrenciye tam olarak açıklamıyorsa nasıl yapacağım ben bu işi? Bu ödevi nasıl yapacağım? Bana bunu söylüyorsun da işte o verilen instruction dediğimiz yönergeler tam net değilse doğal olarak bu kaygı sebebi oluyor. Ve öğrenciler yapılan şeyin faydalı olduğuna inanmıyorlarsa. Tamam biz bunu yapıyoruz da niye yapıyoruz? Ne öğreneceğiz bundan gibi sebepler varsa, soru işaretleri varsa kafalarında bu da kaygı olabiliyor. Ya da sınıfın içinde farklı uygulamalar işte ne bileyim biz bazen bireysel çalışmalar yaparız, grup çalışmaları yaparız. İkili çalışmalar yaparız. Bu da ben bireysel çalışmayı seven bir öğrenciysem mesela grup çalışmaları bende kaygı yaratabiliyor. Ya da öğretmen o grup çalışmasını düzenlemede sorun yaşıyorsa kaygı yaratabiliyor. Ya da tam tersi ben tek başıma çalışmayı sevmeyen birisiysem istemiyorum tek başıma çalışmayı gibi daha böyle detayları var ama çok detaya boğulmayayım. Yani temel olarak bu hani kişisel sebeplerden dolayı öğretmenden dolayı, yapılanlardan dolayı öğrencilerimiz kaygı duyuyorlar diye benim tezimde çıkan sonuçlar. Öğrencilerin bana söyledikleri sonuçlar.
Anladım da zaten en önemlisi onların duygularını anlamak. Onların duyguları evet. Tabii ki rol oynuyor bu işte. Ve çok geniş bir şey olmuş aslında. Yani İngilizce özelinde değil, dediğin gibi öğrenmeye engel olan kaygılar.
Aslında öyle, evet. Aslında ama işte farklı bir dil devreye girince bir de farklı etkenler çıkıyor. Daha büyük kaygılara da sebep olabiliyor.
Tabii. Peki bir de son dönemde hayatımızda başka bir engel çıktı diyelim. Pandemi konusu. Hı-hı. Bu tabii aynı zamanda yine aynı şekilde hani İngilizce özelinde, İngilizce eğitimi özelinde olduğu gibi aslında iş hayatında da bir konu oldu. Bu uzaktan eğitim konusu veya uzaktan şey. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsin? Bu konularda çalışma hayatınız çünkü bildiğim kadarıyla.
Uzaktan eğitim konusunda biz aslında 2000'li yılların başında ben Anadolu Üniversitesi'ndeyken çalışmaya başlamıştık. Çünkü o zaman bir milli eğitim İngilizce öğretimini 4. sınıflarda başlatma kararı almıştı ve ülkede yeterince öğretmen yoktu. 4. sınıflarda başlayan bir İngilizce programında derse girmek için. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı da hani nasıl biz bu öğretmenleri yetiştirebiliriz fikriyle Anadolu Üniversitesi'nin bu uzaktan öğretimdeki hani köklü uygulamalarıyla oradaki yapılanmasıyla Anadolu Üniversitesi ile bir anlaşma yaptı ve biz blended bir program oluşturduk. İlk 2 yılı yüz yüze, son 2 yılı uzaktan öğretmenler yetişti ülkeye. İşte o ihtiyaç kapanana kadar. Biz 2000'li yılların başında işte senkron sınıf uygulamaları yapıyorduk. Harika ekiplerle, harika projeler yapıyorduk ama ekiplerle'nin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu ekiplerin içinde uzaktan eğitim uzmanları vardı. Alan uzmanları vardı. İşte ne bileyim ben şey diyordum mesela işte şöyle bir öğretmen olsun. Tahtaya şunu yazsın, öğretmen arkasını döndüğünde öğrenciler şunu yapıyor olsun. Animasyon ekiplerimiz vardı. Animasyon ekipleri bunların animasyonlarını çiziyorlardı, videolar oluşturuyorlardı. O kelimelere görseller buluyorlardı. İnanılmaz güzel bir ekip çalışması içinde harika projeler yapmıştık. Şimdi 2000'li yılların başından bahsediyorum. Ve yaşadığımız pandemi döneminde dünya olarak diyeceğim, İyi ki mi, maalesef mi bilmiyorum. Buradaki tanımız sen bu. Dünya olarak sınıfta kaldık Mete. Çünkü uzaktan öğretimde ne? Çok hazırlıksızlık tabii. Herkes çok hazırlıksızdı. Bilmiyorduk. Ne yapıldı? Dersler PowerPoint'e aktarıldı. O PowerPoint'ler öğrencilere okunarak dersler yapılmaya çalışıldı. Ama uzaktan öğretim böyle bir şey değil. Yani az önce bahsettiğim gibi bunun eğitimin felsefesine uygun araçların bulunduğu ve inanılmaz altyapı çalışmalarının olduğu bir ekip işi.
Tabii altyapının da ötesinde aslında şey var değil mi? Yani hani genelde bir şey test edilirken de hep aynı hataya düşülür. Yani bir şeyi bir tamam oluyor mu çalışıyor mu diye bakmak var altyapısal bir şey. Bir de ama o durumun bir sene sürmesi, iki sene sürmesi var. Yani bir tek ders veya işte birkaç ders veya 10 derslik bir şey sezon bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Hani bunun öğrenci üzerindeki etkilerinin anlaşılması da başlı başına bir herhalde bir konu oldu.
Tabii. Şimdi teknolojiden biraz bahsedeyim istersen bu alanda. Teknoloji biliyorsun çok hızlı bir şekilde yani takip etmesi neredeyse artık imkansız hale gelen bir şekilde ilerliyor. Şu an mesela bu platformu ben ilk defa kullanıyorum. Senin kayıt yaptığın platformu. Takip etmek gerçekten çok güç. Ama teknolojinin eğitime de kullanılması da birazcık yanlış anlaşıldı. Yanlış kullanılıyor. Çünkü teknoloji dediğimiz şey sadece bir araçtır. Bizim eğitim felsefemiz olmalı. Eğitimde neyi nasıl yapmak istediğimizin bir yaklaşımı olmalı. Bunu ister uzaktan yaparsın, ister yüz yüze yaparsın, ister işte blended dediğimiz karma şekilde yaparsın, ister flip learning yaparsın. Hani nasıl yaparsın bilmiyorum. Araçlar bizim işimizi kolaylaştırabilir, öğrenme ortamını zenginleştirebilir. Ama asıl hedeflerimizden şaşmayacak bir şekilde bu öğrenme ortamını desenlememiz gerekiyor. Bunun için tabii ölçme değerlendirme de dahil. Çünkü ölçme değerlendirme de öğrenmenin inanılmaz ayrılmaz bir parçası ve çok da bilmediğimiz bir parçası eğitimciler olarak değil. Uzaktan eğitimde hele iyice sınıfta kaldık bu konuda. Ne eğitim öğretimi doğru düzgün yapabildik ne de ölçme değerlendirmeyi doğru düzgün yapabildik. Ama umutluyum ben öğreneceğiz. Öğrenmek zorundayız daha doğrusu. Çünkü dünya hızlı bir şekilde gelişen teknolojiyle ve gelişen nesillerle onların ihtiyaçları ile hızlı bir şekilde gelişiyor. Öğrenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Öğrenmeyenler sınıfta kalacak, yolda ayrılacaklar. Öğrenenlerle birlikte devam edeceğiz diye düşünüyorum.
Evet. Peki sizin çok güzel bildiğim kadarıyla TED'de uyguladığınız projeleriniz var. Biraz onlardan da bahseder misin?
Tabii bahsederim. Benim aslında TED Üniversitesi'ne geliş amacım TED'in bu harika camiasında işte 45 tane kolejinin olması, okulunun olması, bir öğretmen yetiştiren birey için bunlar laboratuvarımız, bunlar mutfağı işin aslında. Hani benim de
tıp fakültesinin üniversite hastanesinin olması gibi bir şey
aynen,
yani.
Aynen öyle. Ben de dediğim gibi yıllarımı hani bu mesleği vermiş birisi olarak sürekli projeler var kafamda. Öyle olsa böyle olsa diye. Öğretmen eğitiminin en büyük eleştirilerinden birisi de tüm dünyada böyle. Öğretmenlerin teorik bilgiyle fazla donandığı o altyapılarında uygulama için çok fazla imkan bulamadıkları ve uygulama ile baş başa kaldıklarında da sorun yaşadıkları. Bütün dünya literatürü bunu pek çok ülkede diyeceğim. Tabii ki böyle olmayan çok güzel örnekler var biliyorsun. Singapur gibi, Finlandiya gibi. Ama genel olarak dünya böyle bir sorun yaşıyor. Ben de dedim ki işte o yaşasın harika bir sürü kolejimiz var. Öğrencilerimize uygulama yaptırabileceğimiz pek çok imkan var. Diyerek TED Üniversitesi'ne geldim. İyi ki de gelmişim. Biz burada harika projeler yapıyoruz. Sadece iki tanesinden bahsedeyim istersen. Bir tam destek bursu diye tabii bunları Türk Eğitim Derneği ile birlikte yürütüyoruz hepsini. Tam destek bursu diye bir projemiz var. Ne yapıyoruz? Ankara örneğinden bahsedeyim ama bu birkaç şehirde birden yürütülüyor proje. Ankara'da liselerde, normal devlet liselerinde başarılı, akademik olarak başarılı ama işte sosyoekonomik düzeyi o kadar da yerinde olmayan öğrenciler bir sürü farklı kriterle tespit ediliyorlar. Onlar bu burs kapsamına alınıyorlar ve Lise 9. sınıftan işte liseyi bitirene kadar, mezun olana kadar onlara destek veriliyor. Farklı boyutlarıyla bu destek veriliyor. Ama ben İngilizce boyutunu anlatayım. Çünkü projenin hani en temel öğelerinden birisi de bu çocukları İngilizce öğretmeye çalışmak. Neden? İşte devlet okullarındaki İngilizce eğitiminin sorunlarını hepimiz biliyoruz. Kitaplardan işlenen İngilizce dersleri oluyor. Pek çok ortamda tabii. Hani böyle olmayanlar da var. Ama genel olarak böyle oluyor. Biz de bu çocuklara dedik ki farklı bir şey tasarlayalım. Onların her ders ne yaptıklarını bilerek, neden yaptıklarını bilerek ve her ders bir şey üreterek ve konuşma ağırlıklı dersler yapalım. İşte üretim ağırlıklı dersler yapalım diye çok güzel bir program geliştirdik. Ve bu program harika, öğrenciler harika zaten. İnanılmaz yüksek hedefleri var. Türkiye'nin geleceği onlar. Çünkü gerçekten çalışan, başarılı öğrenciler. Ve öğretmenler harika. Neden? Her boyutu harika olan bir proje. Öğretmenlere de şöyle yaptık. Deneyimli öğretmenler. Bunların çoğu, hemen hemen hepsi bizim hazırlık birimimizde görev yapan uzman, deneyimli öğretmenler. Biz de öğrencilerimizi, öğrenciler derken de öğretmen olacak adayları kastediyorum. İşte 3. 4. sınıfta bu işin yöntemini artık bilen öğrencileri deneyimli öğretmenlerle eşleştiriyoruz ve diyoruz ki siz team teaching yapın. Birlikte derslere girin, birlikte tasarlayın. Biz onlara taslaklar veriyoruz ama kendi öğrencilerinize bunu birlikte uyarlayın. 2. sınıf öğrencilerimize diyoruz ki siz de bu süreci gözlemleyin. Ne oluyor? Öğretmen ne yapıyor? Öğretmen açıklamaları nasıl yapıyor? Öğrenciler anlamazsa ne yapıyor? Tahtayı nasıl kullanıyor? Siz de arkada oturun, bütün bu süreci gözlemleyin. İşte siz de 3 ve 4 olunca bu team teaching boyutuna katılırsınız diyoruz. Mete, 3 yıldır ben bu projenin içindeyim. İnanılmaz büyük bir keyifle yapıyorum. Benim yapmamı geç. Herkes çok büyük keyif alıyor buradan. İşte deneyimli öğretmenler bizim genç öğretmen adaylarından o dinamizmi öğreniyorlar, farklı boyutlarını öğreniyorlar. Bizim o genç öğretmen adaylarımız deneyimli öğretmenlerden pek çok şey öğreniyorlar. Süreci gözlemleyen de artık öğrenci profiliyle değil de öğretmen bakış açısıyla bu öğretme öğrenme işinin nasıl olduğunu gözlemliyor. Öğrenciler de harika bir şekilde eğlenerek İngilizce öğreniyorlar ve üretiyorlar. Yani herkesin kazandığı bir ortam oluyor. Bu muhteşem bir proje olarak da tarihe geçiyor.
Harika. Gerçekten yani işin bu şey kısmı, hep bizim de şirketlerde veya tasarım olarak düşünmede söylediğimiz bu prototipleme şey kısmına karşılık gelen bir şey aslında. Yani bir yandan bir şey çalışıyor mu?
Evet.
Uygula, gör, düzelt, tekrar çıkar.
Aynen öyle.
Aslında şey olabilir yani, örnek olabilecek, eğitim sistemine örnek olabilecek.
Kesinlikle ya, bence de yani bunu illa TED okullarıyla yapmak gerekmiyor tabii. Ülkede 75 tane İngilizce öğretmenliği bölümü var ya da bütün eğitim fakülteleri devlet okullarında evet, böyle bir uygulamaya gidebilir. Çok da güzel işler çıkarabilir. Bir de TED Ambassador projemiz var, biraz da ondan bahsedeyim. Bu TED Ambassador projesinde biz öğrencilerimiz, son sınıf öğrencilerimizi farklı şehirlerdeki TED okullarına gönderiyoruz. Onları birer mentörle eşleştiriyoruz ve diyoruz ki okulun içinde siz yaşayın. Yani tabii orada kalmıyorlar, otellerde kalıyorlar ama okulu her boyutuyla yaşıyorlar. İşte öğrencilerle sohbet ediyorlar, oradaki öğretmenlerle dersi birlikte planlıyorlar, kitapları tartışıyorlar, materyal geliştiriyorlar. Veli boyutunu görüyorlar. İşte veli toplantısı varsa, bölüm toplantısı varsa onlara katılıyorlar. Yoksa da biz onlara simülasyonlar geliştirdik. İşte veliler şöyle bir sorunla gelirse, böyle bir taleple gelirse ne yapabilirsiniz diye. Onlara bu role play'ler yapıyorlar. Deneyimli öğretmenler tabii onlara bir sürü strateji öğretiyor ki bu veli boyutu bizim fakülteler olarak en zayıf kaldığımız boyut, öyle diyeceğim. Çünkü biz işin o tarafını kendimiz veli değilsek çok fazla bilemeyebiliyoruz aslında. Bu projede de şimdilik bunu 3 günlük bir kapsamda yapıyoruz. 3 gün boyunca okulu her açıdan yaşıyorlar çocuklar. Ve yine inanılmaz büyük kazançla dönüyorlar. Hem oradaki mentor öğretmenlerin eğitimsel açıdan, sosyal açıdan kültürel açıdan, pek çok açıdan katkıları oluyor. Bizim öğrencilerin de dinamizmleri onlara belki farklı bakış açıları da kazandırıyor olabilir. Çünkü burada da karşılıklı etkileşim içinde bütün süreç yürüyor. Son sınıf öğrenciler aslında eğitim fakültelerinin her bölümünde staj yaparlar. Ama genellikle stajlar nasıl olur? İşte dersler hazırlanır, o planlar hazırlanır, gidilir, sınıflarda uygulanır, öğretmenden dönüt alınır ve çıkılır. Ama bu telemesidir projesinde dediğim gibi okulu bir sürü farklı açıdan yaşıyor öğrenciler ve gerçekten çok büyük kazanımlarla dönüyorlar. Bu da yine bence her yerde uygulanabilecek bir proje diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Peki biraz da şimdi sona doğru gelirken şeyden konuşalım. Hem gelecekte bu yabancı dil eğitimi nasıl olacak sence? Bir yandan da işte hani ben o tarz yorumlar da okuyorum ama işte ne bileyim hani artık teknoloji sayesinde ağzımızdan çıkan şeyi yabancı dille konuşacağız edeceğiz. Bunlar yine de gerekli mi? Ben insani boyutunda yabancı dil öğrenmenin hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani direkt konuşabilmenin. Ama bir yandan da ne tür sizin projeksiyonlarınız veya çalışmalarınız var? Biliyorum bir research conference'da da senin bir şeyin de olmuştu.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bahseder misin ondan?
Bahsederim tabii. Şimdi bu gelecek herkesin olduğu gibi benim de kafamı çok kurcalayan bir şey. Hani biz ne yapalım? Çünkü görüyoruz, biliyoruz. Karşımızda oturan öğrenci artık bizim tanıdığımız, bildiğimiz yollarla öğrenen öğrenciler değil. Artık sınıfın dışına çıkması gerekiyor bu eğitim, öğretim işinin. Artık bildiğimiz ezberleri bozmamız gerekiyor ki bunu çoktan yapmış olmamız gerekiyordu aslında. Pandemi bizi birazcık daha böyle dürttü, biraz daha zorladı, biraz daha mecbur bıraktı. Daha çok sorar olduk bu soruları. Sadece yabancı dil öğrenimine yönelik değil aslında tüm öğretme ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanması gerektiğini. Sadece ben düşünmüyorum tabii. Yani bu işe kafa yoran herkes bunun böyle gitmediğini, eğitimin farklı boyutlara bürünmesi gerektiğini biliyor. Ben Çanakkale'de Haziran ayı mıydı bilmiyorum hangi ayda öğretmen eğitiminin geleceği ne olacak diye bir konuşma yapmıştım. O konuşma yaparken çok büyük bir keyifle hazırlandım önce. Önce kendim öğreniyorum çünkü. Ve bunun da en büyük ilham kaynağı aslında Sabancı Üniversitesi'nin bir konuğu oldu. Elinon diye Kolombiya Üniversitesi'nde bir profesör var. O profesörün konuşması bana çok ilham vermişti. Hatta YouTube'da o konuşmayı izleyebilir ilgilenenler. Şimdi Elinon'un bir sürü fikri vardı. Onlardan da süreç boyunca, daha doğrusu konuşma boyunca bahsettim. Ben şeyi düşündüm. Nasıl bir konuşma hazırlayabilirim? Öğretmen eğitiminin geleceği nasıl olmalı sorusunda kafamda üçe böldüm. Ne öğretmeliyiz, nasıl öğretmeliyiz ve nasıl bunu değerlendirmeliyiz? Yaptıklarımızın işe yarayıp yaramadığını nereden bilebiliriz? Sorularına cevap bulmaya çalıştım. Dediğim gibi önce kendim için, sonra dinleyiciler için. Şimdi ne öğretmeliyiz sorusunun cevabına farklı kaynaklardan baktım Mete hep. Şeye baktım, Dünya Ekonomik Forumu'na baktım. Diyor ki işte gelecekte yani hepimizin her zaman konuştuğu şeyler var ya, bu problem çözme becerileri çok önemli. Günümüzde de önemli. İşte yaratıcı düşünme çok önemli. İşbirliği çok önemli. İnsana dokunma, onları yönetmek çok önemli. Bu duygusal zeka dediğimiz şey çok önemli. Esnek olmak çok önemli gibi. Böyle işte şunlar çok önemli dediği, hepimizin şu anda da konuştuğu, hatta gelecekte değil şu anda da çok önemli. Hatta ben şey diyorum, bu 21. yüzyıl becerileri diye anlatılan bu beceriler her yüzyılın becerileri. Bunlar hangi yüzyılda önemli değildi ki ya da önümüzdeki hangi yüzyılda önemli olmayacak ki? İnsan iletişimi, esnek düşünme, problem çözme, bunlar geleceğin becerileri değil. Bunlar geçmişin de becerileriydi, şimdinin de becerileri, geleceğin de becerileri. Sonra farklı kaynaklardan şeylere baktım. İşte başarılı insanlar ne tür özelliklere sahip? Aynı şeyler çıkıyor. Yine aynı şeyleri yapabiliyor olmak çıkıyor. Uyum sağlamak çıkıyor. İşte dayanıklılık çıkıyor. Çeviklik çıkıyor. Yani şu an son derece önem kazanan kavramlar çıkıyor karşımıza. O zaman dedim öğretmen eğitiminin de ya da her tür eğitiminin de eğitiminde buna bürünmesi gerekiyor. Yani bu becerileri herhangi bir kavramdan, herhangi bir teoriden, herhangi bir bilgiden bahsetmiyorum. Biz öğretmen adaylarımızı, geleceğin öğrencilerini yetiştirecek öğretmen adaylarımızı bu becerilerle donatmalıyız ki bunlar da öğrencilere hitap edebilsinler. Çünkü işte biliyorsun geleceğin mesleklerine bakınca pek çok şey var ama yine bu beceriler önemli oluyor. Yaratım becerisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Karar verme becerisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. O zaman biz öğretmenleri bunlarla yetiştirelim, bunlarla donatalım. Peki nasıl yapacağız bu işi? Sorusu esas önemli. Çünkü ben hani yıllardır program geliştiririz, program değiştiririz. Yok bize programlar verir. Böyle yap, 3 saat yap, şu dersin içinde bunu yap, 5 saat yap diye. Ve de ben bunların inanılmaz önemsiz olduğuna inanıyorum. Çünkü şuna inanıyorum. O dersin adının, içeriğinin ne olduğunun gerçekten önemi yok. Onu nasıl öğrettiğimiz çok önemli diye düşünüyorum. Yani bunun bir de İngilizceyi uyarlarsak ki her branşta önemli. Sen bu işi önce kendin sevmezsen, sevdirmezsen yapamazsın. Yani bütün bu becerileri kazandıramazsın insanlara diye düşünüyorum. Ve bunun için artık böyle sınıfa oturtalım insanları. Karşımızda 30 kişi sıralarda otursun. Tahtada anlatan aktif bir öğretmen olsun ki ona ben aktif öğretmen demiyorum aslında. Karşıdakiler de pasif dinleyici olarak öğrensin değil. Artık öyle değil. Küçücük çocuklar bile tıklıyor, açıyor Google'ı, her tür bilgiye ulaşıyor. Her tür oyunla İngilizce de öğreniyor, Fransızca da öğreniyor. Her şeyi de çok da güzel öğreniyor. Ama eğitimcilerimizin becerileri maalesef henüz o kadar gelişmediği için biz hala bildiğimiz yolda devam etmeye çalışıyoruz. Ama bu değişecek tabii. Bu değişmek zorunda. O yüzden bu uygulamalarda da farkındalık yaratan, öğrenmeyi sınıfın dışına taşıyan, öğrenmeyi dersin, programın, müfredatın dışına taşıyan herhangi bir öğrenme tasarım ortamı. Yani bunun tek bir formülü yok. Hiçbir zaman yoktu zaten. Bunlar önem kazanacak. Biz ne kadar öğrencilerle birlikte o ortamı yaratabilirsek, ne kadar onları paydaşımız olarak görürsek, ne kadar fikirlerini alırsak ki inanılmaz harika fikirleri var gerçekten. Bazı şeyleri bizden çok daha farklı boyutlarıyla düşünüyorlar, daha hızlı düşünüyorlar, daha yaratıcı düşünüyorlar. Onlar bizim paydaşımız, biz onlara bir şey, hani bu eğitim öğretim almak vermek işi değil. Bu eğitim öğretim insanlarda o soru işaretlerini yaratmak işi. Yaratabiliyorsan sen o soru işaretlerini, onun çözümü için mutlaka zaten araştıracak, okuyacak, dinleyecek, başkalarıyla konuşacak, başkalarından öğrenecek. Bu ortamları yaratabilmemiz gerekiyor. Elinor bir de şeyden bahsetmişti, micro credentials. Artık diplomaların da hiçbir önemi yok. İşte becerilerden bahsediyoruz ya. Yani benim aldığım 4 yıllık bir diplomanın benim 30 yıl boyunca mesleğimi sürdürmeme destek olması, yardımcı olması zaten beklenemezdi. Yani zaten bu mantığın dışındaydı. Bundan sonra iyice öyle oluyor. Oluyor yani şu an oluyor. Gelecekten bahsetmiyoruz. Şu an günümüzde de bunlar oluyor zaten. İşte beceri geliştirmeliyiz. Bunu nasıl yapıyorsak artık sınıfın içinde mi yapıyoruz? YouTube'dan program dinleyerek mi yapıyoruz? Coursera'dan ders alarak mı yapıyoruz? Farklı insanlarla sohbet ederek mi yapıyoruz? Bu becerileri geliştirecek yolları öğrencilerimize göstermek gerekiyor. Burada da öğretmenlerin bu hani mentörlük becerisi, yeteneği, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olma, onları cesaretlendirme, onların öğrenmesine destek olacak becerileri onlara öğretebilme çok önem kazanıyor. O yüzden hani öğretmenlik mesleği bitiyor mu? Bizim yerimizi robotlar mı alacak, makineler mi alacak gibi kaygı son derece yersiz bir kaygı olmakla beraber daha da önem kazanıyor. Çünkü daha da çok yol göstermeye ihtiyacı olacak bireylerin, her yaştaki bireylerin. Ve ölçme, değerlendirme, başımızın belası diyeceğim, ölçme, değerlendirme sorunu özellikle ülkemizde. Hani böyle illa milimetrik ölçmeden adım atamadığımız ve sorun yaratan çocukların, gençlerin hayatını kararttığımız bu ölçme değerlendirmenin de Bu hem ne öğrettiğimiz hem nasıl öğrettiğimizle paralel olması gerekiyor tabii ki.
Yani bu konuyu bir podcast değil, bir 10 bölümlük şey yapmamız lazım. Çünkü yani ve dediğin o kadar şey var ki yani işte bizdeki sistem neredeyse ölçme değerlendirmeye göre eğitim sistemi ayarlanıyor. Yani tamamen ters başlar ayak oluyor. Yani işte bir şeyin değişmesi o sistem ne kadar köklüyse, ne kadar kök salmışsa o kadar da zorlaşıyor zaten. İşte bütün bu sistemi, bu öğretmenlerin bu şeyini, yapıyı nasıl değiştireceğiz? Çünkü bu kadar köklenmişleşmiş ve duruyor burada ve onu nasıl yerine yeni bir şey koyacağız? Kaygısı ve şeyi nelerler, ataleti çok felaket bir şey ama bütün dünya bunu yaşıyor aslında. Evet. Biz de tabii şey yapıyoruz. Ama biz yani görüyoruz ki aslında işte bir sürü bu PISA testinden şundan bundan giderek daha kötüleşen bir durum var yani şey açısından, performans açısından. İstersen bunu burada kapatalım çünkü şey
sanıyorum. Öyle çok haklısın tabii. Bu uzun bir konuşmaydı zaten, ben sana bir diminlerce bir özetini anlatıyorum. Son bir cümle söylemek istiyorum. Bazen bu karamsarlığa ben de kapılıyor gibi oluyorum. Hani nasıl olacak? Yani nasıl değişecek? Çünkü dediğin gibi yıllardır yaşadığımız sorunlar, giderek artan sorunlar, hele de ölçme değerlendirme boyutuyla nasıl olacak, nasıl çözülecek diyorum. Sonra hemen kendime geliyorum, diyorum ki ya önümüzde pırıl pırıl gençler var. Pırıl pırıl Atatürk çocukları var. Sadece onların önünü kapatmayalım. Onlar zaten yapıyor, onlar zaten yürüyor. Biz bir onların önünden çekilelim. Onlarla birlikte tasarlarsak bu işi, yapmamamız için, anında değiştirmememiz için hiçbir sebep yok. Yine buna tersten olabilir ama ölçme değerlendirme sistemimizi değiştirerek başlayabiliriz. Eğer onu değiştirirsek öğretim de değişecek, öğrettiklerimiz de değişecek diye düşünüyorum ben.
Çok doğru bir bakış açısı bence de. Peki, bunu güzel bir noktada bırakalım.
Tamam, olur.
Son bir şey konum var. YouTube yayınlarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü o konuda da yani bütün zarafetinle, bilginle hem oraya çok yakışıyorsun hem de çok güzel konular ağırlıyorsun. Şey var, Profesör Doktor Zülal Balpınar, o bölümü ben de çok severek izlemiştim. Hepimizin, bizim jenerasyonun İngilizce öğrenme serüveninin değişmez bir parçası. Ben de konuk oldum. programda. Yani oradan neler öğrendin? Sende nasıl bir deneyim yarattı? Yani eğitmenlik şeyinin yanı sıra YouTube'da böyle bir program sahibi olmak nasıl bir deneyim?
YouTube benim hayatımda yaptığım en güzel işlerden birisi diyeceğim Mete. Öyle başlayacağım. Bir yılı çok az geçti. Ve 78 program olmuş. Ben bile inanamıyorum 78 program olduğuna. Ve her programı gerçekten dediğin gibi inanılmaz değerli konuklarla yaptım. İnanılmaz keyif aldım. Ya en başta ben çok keyif alıyorum. Hatta ikisi de canlı yayındı. Bu 50. program işte Uğur sağ olsun bana çok destek verdi. Uğur'la birlikte benim hakkımla yaptığımız bir canlı yayındı. Çünkü birden fark ettim ki 49 bölüm geçmiş. Ve ben kendi hakkımda hiçbir şey konuşmamışım. Kimse aslında beni tanımıyor. O yüzden 50. programı canlı benim hakkımda yapalım dedik. Hatta bir tık da zorlaştırıp canlı yapalım kararı verdim ben. Çünkü o da hiç yapmadığım şeydi. Hayatımda ilk defa yaptığım şeydi. Hani sana ne kattı diyorsun ya. Zülal Hoca'yı da canlı yaptık. Diğerleri cansız oldu. Sen de sağ canlı olmayan program oldu. Yoksa çok canlı, çok harika programlar oldu gerçekten. Bana ne kattı? Bu kendimi öğrendim. Hani ne öğrendin diye soruyorsun ya. Önce kendimi öğrendim. Çünkü hani ya ben YouTube programı yapmak kim? Ben kimdim en başında da? İlk başta başladım. Nasıl yani, YouTube mu, ben mi yapacağım falan oldum. Ama şimdi geldiğim noktada 78 programın nasıl böyle keyifle de yaptığımı görüyorum. Hala böyle çözemediğim teknik bazı detaylar var. Onları hala uğraşıyorum. Sürekli öğreniyorum ama şunu öğrendim tabii, teknik olarak değil de. Ben ne biliyorum, ne bilmiyorum, ne düşünüyorum, ne düşünmüyorum. Şimdi bunları genellikle sınıfın içinde öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. İşte dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Konferanslara katıldığınızda farklı uzmanlarla paylaşıyorsunuz. Şimdi bu linkle Dünya ile paylaşıyorum diyeceğim. Tabii bütün dünya beni izlemiyor. Maalesef henüz diyelim. Bir sürü kişi izliyor ya da izleyecek bilmiyorum. Yani belki 5 yıl sonra seninle programımızı birisi izleyip ilham alacak ki öyle dönütler alıyorum. Diyorlar ki hiç tanımadığım insanlar. Ya arkadaşlarımı bana olumlu dönütleri çok motive ediyor tabii. Sağ olsunlar vermeye devam etsinler ama hiç tanımadığım insanlardan aldığım dönütler beni inanılmaz mutlu ediyor. Diyorlar ki işte İngilizce öğretimiyle başlamıştık aslında. İnsanların İngilizce deneyimleriyle, yaşadıkları sorunlarla farklı insanlara ilham olsunlar diye başlamıştı bütün serüven, bütün süreç. Hani bu anlıyorum ama konuşamıyorumdan yola çıkmıştık ama öyle boyutlara geldi ki şimdi ne bileyim tarihte konuştuk, sanat eğitiminde konuştuk, tıpta konuştuk. İşte ne bileyim Jale Hanım milletvekili olarak katıldı, kadın erkek eşitliğini konuştuk, ülkenin durumunu konuştuk. Ya inanılmaz ve farklı boyutlarını konuştuk. Ve benim kafamın hep böyle bir tarafında, beynimin bir noktasında bunları eğitime bağlayan, öğretmen eğitimine bağlayan bir nokta var. Yani onu gördüm. Yani her konu, her şey aslında eğitime bağlanabiliyor. Öğretmen eğitimine bağlanabiliyor. Ben şimdi bir şey okurken de, bir şey izlerken de, birisiyle konuşurken de bunu sınıfa nasıl taşıyabilirim? Bunu öğretmen eğitimine nasıl taşıyabilirim? Sorusu kafamın bir yerinde hep duruyor. Bu eğitimin aslında ne kadar renkli, zaten programın adı da Belgin Elmas'la Eğitimin Renkli Dünyası. Eğitimin aslında ne kadar renkli, ne kadar keyifli olduğunu ben zaten biliyordum da sanırım böyle hani dokunduğum bu programı izleyen farklı insanlar da gördü. Yabancı dil öğrenmenin o kadar zor olmadığını, keyifli olduğunu, hata yapmanın bu işin doğal süreci olduğunu, bu işin sadece sınıfla sınırlı olmadığını. Hem öğrenenler, hem öğretmenler, hem öğretmen adayları ya da ne bileyim konuyla ilgisi olmayanlar İngilizce açısından. Ama sanat eğitiminde de benzer sorunlarımızın olduğunu, eğitimin aslında her noktasına farklı açılardan bakmamız gerektiğini gördüm. Bir sürü insanla farklı boyutlarını konuştuk. Hem eğitim dünyasının adaleti konuştuk mesela, dediğim gibi tıp konuştuk. Gezilerden bahsettik, gençlere ilham vermeye çalıştık. Çok böyle keyif alarak yaptığım bir program dizisi oldu. İyi ki yapmışım dediklerimin de en başlarında gelen bir program dizisi oldu.
Harika. Yani hakikaten onu ben de hissediyorum. İnsanın ilgi alanında onu canlı tutuyor bir yandan. O akışta olduğun zaman o bağlantıları da kuruyorsun. Hakikaten çok hoş bir şey. Yani yayıncılık veya üretim, yazı, yazın hayatı da aslında buna benziyor diye düşünüyorum. Peki o zaman gelelim imza sorumuza. Belgin Elmas'ın değer yaratma formülünü soracağım.
Ben bu soruyu tabii ki bekliyordum programı izleyen, dinleyen birisi olarak. Çalıştım da hatta. Daha doğrusu şöyle, çalıştım derken düşündüm tabii kendi kendime. Değer yaratmanın ne olduğunu düşündüm. Ben hani programın başından beri söylüyorum ya, bir öğretmen eğitimcisi olarak inanılmaz keyifli bir iş yapıyorum. Öyle hissediyorum. Konferansta da hani öğretmen eğitiminin geleceği konferansında da Ikigai'den bahsetmiştim. Hani sevdiğin, anlam bulduğun, insanlara değer kattığın bir işi yapıp bir de üstüne bunun için para alıyorsan, yani para alıyorsan derken eğitim biliyorsun ki parayla çok yan yana gelen iki dünya değil. Ama yapılan araştırmalar hep şunu gösteriyor. Hani Amerika gibi kapitalist bir ülkede bile gençler öğretmen olmak istiyorlar. Neden? Çünkü değerli olduğuna, insana dokunduğuna inanıyorlar. Bu iş zor bir iş. Ben tamam çok fazla para kazanmayacağım ama insanlara dokunuyorum, hayatlara dokunuyorum diye. Neyse ki hala iyi ki öyle olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Öğretmen olmak istiyorlar. Benim değer yaratma formülüm şu, sevmek. Yani gerçekten çok seviyorum işimi, çok büyük bir aşkla yapıyorum çünkü çok anlam buluyorum. Yani o öğretmen adaylarının gözlerinde, işte yapılanlarda, anlatılanlarda, hayatlara dokunmada böyle ışıl ışıl parlıyor o gözler. Benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Sonra onların o öğrendiklerini gidip sınıflarda uyguladıklarını görmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Yıllar sonra mezun olup gelip hala çok öğrendiklerini kullandıklarına yönelik dönütler almak acayip hoşuma gidiyor. Bir kere çok seviyorum. Yani her şeyin başında bu sevmek yatıyor. Ve öğrenmek. Ben işte 33 yıldır yapıyorum bu mesleği dedim. Hala deliler gibi okuyorum, deliler gibi çalışıyorum. Ama şöyle farklı kaynaklardan beslenmeye çalışıyorum. Hani sadece eğitim öğretimle ilgili okumuyorum. Farklı şeyler dinliyorum, farklı insanlarla sohbet ediyorum ki YouTube programı da aslında buna bir örnek. Bir de odaklanmak. Onu düşünürken kendi kendime buldum. Hani dedim ya benim beynimin bir tarafında hep ben bunu nasıl işime yansıtabilirim, öğretmenlere nasıl yansıtabilirim, sınıfa nasıl yansıtabilirim diye düşünen bir taraf var. Onu da ekleyeyim. Bir de yapmak tabii ki. Yani okuyorsun, düşünüyorsun, konuşuyorsun, uygula. Çünkü pek çok akademisyen, pek çok teorisyen konuşur, konuşur, konuşur, sorunlardan bahseder. Çözüm önerisi de belki üretir ama yapmaz. Yani o yüzden yapmak, adım atmak, küçük de olsa değişikliğe yönelik bir adım atmak, söylenmemek. Çünkü bunu değiştirecek olan birisi varsa o da biziz. Bizleriz, dokunduğumuz öğretmenler. İşte sevmek, öğrenmek, odaklanmak ve yapmak diye bunları akronim yapabilir miyim diye de düşündüm ama yapamadım.
Yok yok, bence gayet net oldu ve yani hakikaten hocaların hocasından şeyin sırrını almış olduk.
Estağfurullah.
Ya hakikaten bu kadar ortak noktada buluşmamız veya bu kadar birbirimizle frekansta buluşmamız bence bunun eseri bir yandan bu ortak değerleri paylaşmamız diye düşünüyorum. Peki o zaman mutlaka zaten YouTube kanalının linkini bırakacağım bölüm notlarına. Başka senin iletmek istediğin bir şey var mı? Sana nasıl ulaşabilirler? Ne tercih edersin?
Bana YouTube kanalından ulaşabilirler, mail ulaşabilirler. LinkedIn'i oldukça aktif kullanmaya çalışıyorum. Twitter'da biraz daha az aktifim. LinkedIn'de de senin kadar olmasa da işte takip ediyorum.
Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.